Ayrım 5.
Bütün dünyada savaşa katılanlar da genellikle erkeklerdir. Özellikle modern silahların ne kadar çok can aldığı bilinmektedir. Bütün bu sebepler dünyada kadın sayısının artmasına neden olur. İşte kadın sayısı arttığı zaman eğer erkeğe birden fazla evlenme hakkı tanınmazsa bir kısım kadınlar aile yuvası kurmak, çoluk çocuk sahibi olmak saadetini bulamaz. Sinir gerginlikleri içine düşerler. Çünkü evlenmek onun en tabii hakkı ve ihtiyacıdır. Kız çocuğu kendi kendine oynar duruma geldiği zaman hemen bebeklere heves salar. Çünkü bu içgüdü onu anne olmaya yöneltmektedir. Kadını bu Allah'ın verdiği ihtiyacın doyurulmasından uzak tutmak doğru olmaz. Bu tabii ihtiyacını meşru yoldan gideremeyen kadın ya bu duygusunu körletmeye çalışıp sinir gerginliği içine düşecek veya bunu gayri meşru yoldan karşılamaya çalışacaktır ki ikisi de hem onun için hem de toplum için mutsuzluk yoludur. Gerçi İslam bazı şartlarda birden fazla kadın almaya müsaade etmişse de dediğimiz gibi bu teşvik değil, sadece hayatın gerekleri karşısında bir müsaadedir. İslam toplumlarında bu pek de hoş karşılanmış, herkesin uyguladığı bir şey değildir. Hatta Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin bizzat kendisi damadı Ali'nin kızı Fatma üzerine evlenmesine müsaade etmemiştir. Ali'nin böyle bir girişimde bulunduğunu Misver İbn Mahreme'nin rivayet ettiği şu hadisten öğreniyoruz. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin minberde şöyle dediğini işittim. Hişam oğulları kızlarını Ali İbn Ebi Talip ile evlendirmek için benden izin istediler. Ben onlara izin vermem, izin vermem, izin vermem. Ancak Ali İbn Ebi Talip benim kızımı boşadıktan sonra onların kızı ile evlenebilir. Çünkü Fatıma benim bir parçamdır. Onu üzen beni de üzer. Onu inciten beni de incitir. Dipnot İbn Mace Nikah 56. Şunu da belirtmek lazımdır ki Ali'nin evlenmek istediği kız Ebu Cehil'in kızıdır. Ve Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem böyle söyledikten sonra Ali nişandan vazgeçmiştir. Zorlayıcı sebep yokken fazla evlenmeye kalkmak Müslüman toplumlarda hoş karşılanmamıştır. Nitekim asırlarca İslam hukukuna göre yöneltilen Osmanlı İmparatorluğu'nda birden fazla kadınla evli olanların sayısı çok azdı. Hatta toplum onları kınardı. Bu çok evlenme müsaadesi yüzünden İslam'a dil uzatanlar şöyle derler. Erkeğe birden fazla kadın alma müsaadesi veriliyor da neden kadına birden fazla erkek alma müsaadesi verilmiyor? Bu söz tabiat kanunlarını iyi düşünmeden konuşanların sözü olabilir. Çünkü evlenmenin amacı çocuktur. Bir kadın ancak bir erkekten gebe kalır ve yüklendiği yavruyu 9 ay sonra doğurur. Halbuki bir erkek pek çok kadına çocuk verme imkanına sahiptir. Bu tabiatın gereğidir. Hatta yakın zamanda televizyonda yayınlanan, insana en yakın görülen orangutanlar üzerinde hazırlanmış belgeselde, erkek orangutanlarının aile reisi olduğu yuvada bir erkeğin emrinde 4 kişi orangutanın bulunduğu ifade ediliyordu ki, bu durumda şeriatın tanıdığı bu ruhsatın tabiat yasasına uygun olduğunu kanıtlar. Kadın birden fazla erkekle evlense çocuğunun babası belli olmayacağı gibi nesil de bozulur. Fakat aynı erkek ne kadar kadınla evlense bütün çocukların babası bellidir, nesil bozulmaz. O halde Allah'ın gerektiğinde birçok kadına çocuk verme kabiliyeti lütfettiği bir varlığı sadece bir kadına hasretmek tabiat yasalarına da aykırıdır. Demek ki İslam'ın teeddüdi, zevcatı, kainattaki yaratılış yasalarına uygundur. Bunun aksi zorlamadır, tabiat yasasına aykırıdır. Dediğimiz gibi birden fazla evlilik zaruret halinde başvurulacak bir yoldur. Zorlayıcı sebep olmadan bunu uygulamak İslam'ın emri değildir. Kadınlar arasında adalet yapılmayacaksa bir kadınla yetinmek gerek ve şarttır. Özellikle geçim şartlarının son derece ağırlaştığı şu çağda birden fazla kadın almaya kalkmak aile saadetini bozar. Kıskançlık, huzursuzluk kaynağı olur. İslam'ı bu yüzden taşıyan bazı mahfillerde aslında gizli gizli birçok kadında yasak aşklar yaşandığı herkesçe bilinmektedir. İşte İslam böyle gayrimeşru ilişkileri kabul etmez. İslam'a göre insan ya tek kadınla yaşayacak yahut nikahla başka kadın alacaktır. Gayrimeşru birleşmeler yasaktır, zinadır. Bunlar toplum ahlakını bozar. İnsanları birbirine düşman eder, toplumu çökertir, geri bırakır. De, kadın erkek eşitliği. İslam gelinceye kadar kadın her toplumda horlanmıştır. İşte İslam, doğmasından utanç duyulan kadını horlandığı mevkiden alıp yükseltmiş, erkeği de kibir ve gururundan aşağı indirmiş, iki cinsi Allah'a kulluk mertebesinde eşit saymıştır. Birçok ayette erkek ve kadına birlikte hitap edilmektedir. Kur'an-ı Kerim, kadın ve erkeğin birbirlerini tamamladıklarını, birisi olmadığı takdirde diğerinin de olamayacağını, insanlık bakımından aralarında bir fark bulunmadığını söyler. Bakınız Hucurat suresinde bu eşitlik nasıl vurgulanıyor? Ey insanlar! Biz sizi bir erkek ve bir dişiden yarattık ve birbirinizi tanımanız için sizi milletlere ve kabilelere ayırdık. İyi biliniz ki Allah katında en üstün olanınız Allah'ın buyrukları dışına çıkmaktan en çok korunanızdır. Allah her şeyi bilendir, haber alandır. Dipnot Hucurat suresi 13. Odur ki sizi bir tek nefisten yarattı. Gönlünün ısınması için o nefsin eşini de kendisinden var etti. Dipnot Araf suresi 189. Burada kadının erkeğin kendisinden yaratıldığı ve kendisi gibi insan olduğu ve ancak onunla huzur bulacağı, rahat edeceği anlatılmaktadır. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem de kadınların erkeklerin şekikası yani bir parçası olduğunu söylemiştir. İşte dünyada kadının ruhu var mıdır, yok mudur diye tartışılırken İslam kadını erkeğin parçası sayıyor ve onu erkek gibi teklife ehil, insanlık bakımından tamamen erkeğe eşit yapıyor. Kur'an şöyle buyuruyor. Rableri onlara şöyle dedi. Ben sizden erkek kadın hiçbir çalışanın çalışmasını zayi etmeyeceğim. Hep birbirinizdensiniz. Göç edenler, yurtlarından çıkarılanlar, yolumda işkenceye uğrayanlar, vuruşanlar ve öldürülenler. Elbette onların kötülüklerini örteceğim ve onları altlarından ırmaklar akan cennetlere sokacağım. Yaptıklarına Allah katında bir karşılık olarak bu nimetler onlara verilecektir. Karşılıkların en güzeli Allah katındadır. Dipnot Ali İmran Suresi 195. Müslüman erkekler ve Müslüman kadınlar, mümin erkekler ve mümin kadınlar, taate devam eden erkekler ve taate devam eden kadınlar, doğru erkekler ve doğru kadınlar, sabreden erkekler ve sabreden kadınlar, gönülden Allah'a saygılı erkekler ve gönülden Allah'a saygılı kadınlar, sadaka veren erkekler ve sadaka veren kadınlar, oruç tutan erkekler ve oruç tutan kadınlar, ırzlarını koruyan erkekler ve ırzlarını koruyan kadınlar, Allah'ı çok anan erkekler ve Allah'ı çok anan kadınlar, işte Allah bunlar için bağış ve büyük bir mükafat hazırlamıştır. Dipnot Ahzab suresi 35. Erkek ve kadından her kim inanmış olarak iyi bir iş yaparsa onu dünyada hoş bir hayatla yaşatırız. Daima huzur içinde bulunur, halinden memnun olur. Ahirette ise onların ücretini yaptıklarının en güzeliyle veririz. Dipnot Nahl Suresi 97. Allah inanan erkeklere ve inanan kadınlara altlarından ırmaklar akan, içinde ebedi kalacakları cennetler ve adn cennetlerinde güzel meskenler vaat etmiştir. Allah'ın onlardan razı olması ise hepsinden daha büyüktür. İşte büyük kurtuluş budur. Dipnot Tevbe Suresi 72. Münafık erkekler ve münafık kadınlar birbirlerindendirler. Kötülüğü emreder, iyilikten men ederler ve ellerini sıkı tutarlar. Allah'ı unuttular, o da onları unuttu. Münafıklar işte yoldan çıkanlar onlardır. Allah münafık erkeklere ve münafık kadınlara ve kafirlere cehennem ateşini vaat etmiştir. Onlar orada ebedi kalacaklardır. Dipnot Tevbe Suresi 67-68. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin erkeklerden ayrı olarak kadınlardan da biat alması erkek kadın eşitliğini en güzel şekilde ortaya koyar. Erkeklere farz olan şeyler kadınlara da farz, erkeklere yasak olanlar kadınlara da yasaktır. Dinin en önemli buyruklarından olan iyiliği emir, kötülükten men görevi hem erkeklere hem kadınlara verilmiştir. Siz insanlar için çıkarılmış en hayırlı bir ümmet oldunuz. İyiliği emreder, kötülükten men edersiniz ve Allah'a inanırsınız. Dipnot Âl-i İmrân Suresi 10. Ayetteki ümmet deyimi içerisine kadınlar da dahildir. Bu husus daha açık olarak da şöyle ifade edilmiştir. İnanan erkekler ve kadınlar birbirlerinin velisidirler. İyiliği emrederler, kötülükten men ederler, namazı kılarlar, zekatı verirler, Allah'a ve Resulüne itaat ederler. İşte onlara Allah rahmet edecektir. Allah daima üstündür, hikmet sahibidir. Dipnot Tevbe Suresi 71. İyiliği emir, kötülükten men bir öğreticiliktir. Demek ki Allah kadına öğreticilik görevini de vermiştir. Nitekim Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin hanımları onun hadislerini ve dini hükümleri ashabı anlatarak öğretmenlik görevi yapmışlardır. İlk Müslüman kadınlar da Allah'ın bu buyruğunu yerine getirmişler, dinlerini korumak ve savunmak için çeşitli güçlüklere, öğrencilere göğüs germişler, yurtlarından çıkarılmışlar, şehit olmuşlardır. Mesela Ammar'ın babası Yasir ile annesi Sümeyye, dinleri uğruna ilk şehit olmuş insanlardır. Ebu Bekir'in kızı Esma, Allah Resulü'nün babasıyla birlikte hicretini gizlemiş, bu yüzden işkenceye uğramıştır. Dipnot, Siret-u İbn Hişam 1-327-358-2-112. Hattab kızı Fatıma, dini uğrunda kardeşi Ömer'den yediği tokatla yüzünden kan akmış, fakat dinini onun karşısında cesaretle savunmuştur. Dipnot, aynı eser. Bazı Müslüman kadınlar da dinlerini korumak için kocalarıyla birlikte Habeşistan'a hicret etmişlerdir. İlim öğrenmek her Müslümana farzdır. Dipnot İbn Mace Mukaddime 17. Genellik bildiren her Müslüman tabiri içine kadınlar da girer. Yüce Allah Zümer suresinin 9. ayetinde bilen insanların, bilmeyenlerle bir olmayacağını buyurarak insanları öğrenmeye teşvik ettiği gibi Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem de ilim öğrenmek için bir yola giden kimseye Allah'ın cennet yoluna girmesini kolaylaştıracağını buyurmuştur. Dipnot Buhari İlm 10, Müslim Zikir 37-38, İbn Mace Mukaddime 17. İlim öğrenme konusunda kadınla erkek arasında fark bulunmadığını İbn Hazm şöyle ifade ediyor. Akıllı, ergin olan erkek, kadın, hür, köle her Müslümana helal ve haram olan hükümleri bilecek kadar ilim öğrenmek farzdır. Devlet başkanı, kadınların kocalarını, kölelerin efendilerini bu söylediğimiz şeyleri onlara öğretmeye ve bunları öğretecek öğretmenlere gitmelerine izin vermeye mecbur eder. İnsanları bundan sorumlu tutmak, cahiller için öğreticiler görevlendirmek devlet başkanına farzdır. Dipnot, Menna el-Kattan el-Ustera Tufil İslam, sayfa 32-33, Hukul Meri Tufil İslam, sayfa 48-49. Kadının miras hakkı. Diğer birçok toplumlarda olduğu gibi İslam'dan önceki Arap toplumunda da kadınların miras hakkı yoktu. Ölen kadının malı gibi karısı da akrabasına miras kalırdı. Malın yabancılara gitmemesi için kızlara miras verilmezdi. Ancak kılıç kuşanan, kabileyi savunacak erkekler miras alırlardı. Hazreti Ömer şöyle demiş: "Vallahi biz cahiliye devrinde kadınlara hiçbir hak tanımazdık. Nihayet Allah onlar hakkında indirdiğini indirdi, mirastan verdiğini verdi." Dipnot İbn Kesir Tefsirul Kur'anül Azim C1 Nisa Suresi. Kadınlara da erkekler gibi pay belirleyen ayetler indiği zaman bazı Müslümanların dahi ağrına gittiği, "Ya Resulullah, babasının bıraktığı maldan ata binemeyen, düşmanla savaşamayan kıza malın yarısını mı vereceğiz, çocuğa miras mı vereceğiz?" dedikleri rivayet edilir. Dipnot Taberi Camiül Beyan 4. 275. Nisa suresinin 7. ayetinde, "Ana babanın ve akrabanın geriye bıraktıklarından erkeklere pay vardır. Ana babanın ve akrabanın geriye bıraktıklarından kadınlara da pay vardır. Mirasın gerek azından gerek çoğundan hem erkeğe hem kadına bir hisse ayrılmıştır." buyurulduğu gibi aynı surenin 32. ayetinde de, "Erkeklere de kazandıklarından bir pay var, kadınlara da kazandıklarından bir pay var." buyurulmaktadır. Nisa suresinin 7. ayetinin bir kadının şikayeti üzerine indiği rivayet edilir. Bu kadının ölen kocası geriye 3 kız çocuğu bırakmıştı. Amcası oğulları adamın malını tamamen aldılar. Karısına ve 3 öksüz kızına hiçbir şey bırakmadılar. Kadın durumu Allah'ın elçisine şikayet etti. Allah'ın elçisi malı alanlara adam gönderdi. Fakat varisler malın kendilerine ait olduğunu söylediler. Çünkü ölen kişinin erkek oğulları yoktu. Arap adetine göre mirasa ölenin yalnız erkek akrabası varis olurdu. İşte Nisa suresinin 7. ayeti bu olay üzerine indi. Bu ayet inince Allah'ın elçisi adamlara haber salıp Allah'ın kadınlara da pay ayırdığını bildirdi. Daha sonra da akrabadan herkesin ne miktar pay alacağını bildiren miras ayetleri indi. Dipnot: Tefsir-i Ayatil Ahkam 2. 37. Allah size çocuklarınızın alacağı miras hakkında erkeğe kadının payının iki katını tavsiye eder. Çocuklar ikiden fazla kadınsalar, ölenin geriye bıraktığının üçte ikisi onlarındır. Eğer çocuk yalnız bir kadınsa mirasın yarısı onundur. Ölenin çocuğu varsa geriye bıraktığı malından, ana babasından her birinin altıda bir hissesi vardır. Eğer çocuk yok da ana babası ona varis oluyorsa anasına üçte bir düşer. Bu hükümler ölenin yapacağı vasiyetten ya da borcundan sonradır. Babalarınız ve oğullarınızdan hangisinin size daha faydalı olduğunu bilemezsiniz. Bunlar Allah'ın koyduğu haklardır. Şüphesiz Allah bilendir, hikmet sahibidir. Eğer çocukları yoksa eşlerinizin yapacakları vasiyetten ve borçtan sonra geriye bıraktıkları miraslarının yarısı sizindir. Çocukları varsa bıraktıklarının dörtte biri sizindir. Sizin de çocuğunuz yoksa yapacağınız vasiyet ve borçtan sonra bıraktığınızın dörtte biri onlarındır. Çocuğunuz varsa bıraktığınızın sekizde biri onlarındır. Dipnot: Nisa suresi 11-12. İslam'da kız çocuğuna erkek kardeşinin yarısı kadar miras verilmesi, kızın erkekten daha aşağı görülmesinden dolayı değil. Erkeğin bir aileyi besleyip geçindirmek zorunda bulunmasından, kızın ise bir başka erkek tarafından bakılmak durumunda bulunmasından dolayıdır. Yüce Allah bu konuyu şöyle açıklıyor: Allah bazı kimseleri diğerlerinden üstün kıldığı ve mallarından harcayıp kadınların geçimini sağladıkları için erkekler kadınlar üzerinde yöneticidirler. Dipnot: Nisa suresi 34. Bu ayet bir vakayı bildirmektedir. Allah yaratılıştan bazı kimseleri diğerlerinden bir takım özelliklerle üstün kılmıştır. Vücut yapıları bakımından erkekler kadınlardan daha dayanıklı, akıl yönünden daha farklıdırlar. Kadınların yapamayacakları güç işleri erkekler yapabilirler. Bundan dolayı savaşa katılmak erkeklere farzdır. Bugün de dünyanın hemen her yerinde kadınlar askerlikten muaftır. Biz bu satırları yazarken bir gazetede Kaliforniyalı iki bilim adamının yaptıkları araştırmalar sonucunda kadınlarla erkeklerin beyinlerinin farklı olduğu ve farklı biçimde düzenlendiği, bu farkın da cinsiyet hormonlarından kaynaklandığı haberini okuduk. Diane McGuinness ve Carl Trattu adlı bilim adamlarına göre pek az kadın bir kerede birden çok şey üzerinde dikkatini toplayabilir. Mesela araba kullanırlarken viraj alacaklarından çoğu kadınlar susarlar ama erkekler konuşmaya devam ederler. Bunun sebebi rahimde salgılanan bir hormondur. Erkek bazı yönlerden üstün olmakla beraber kadına böbürlenmeye, ona baskı yapmaya hakkı yoktur. Çünkü kadınla erkek bir vücudun organları gibi birbirinin tamamlayıcısıdırlar. Nitekim Yüce Allah'ın "Allah erkekleri kadınlara üstün kıldı" demeyip "bazı kimseleri diğer bazılarından üstün kıldı" demesinde bu noktaya işaret vardır. Bu üstünlük yalnız erkek kadın arasında değil, erkeklerin birbirleri arasında da vardır. Bazı kimseler bazı sıfatlarda diğerlerinden üstün olabilir. Kiminin aklı fazla, kiminin malı fazla, kimi sağlık bakımından güçlü, kimi ruhen üstündür. Peygamberlerin dahi bazı sıfatlarda birbirinden üstün olduklarına işaret edilmiştir. Dipnot: Bakara suresi 253. ayete bakınız. Zuhruf suresinin 32. ayetinde bu husus şöyle açıklanır: Rabbinin rahmetini onlar mı bölüştürüyorlar? Dünya hayatında onların geçimliliklerini aralarında biz taksim ettik ve onlardan kimini ötekinden derecelerle üstün kıldık ki biri diğerine iş gördürebilsin. Rabbinin rahmeti onların toplayıp yığdıklarından daha hayırlıdır. Vücutta baş ne kadar değerliyse kalp de o kadar değerlidir. Erkek baş durumundaysa kadın da kalp durumundadır. Bunlardan birinin daha çok yarar taşıması, daha üstün yaratılması diğerinin değerini azaltmaz. Ayet-i Kerime erkek cinsinin kadın cinsine üstünlüğünü ifade eder ama tek tek her erkeğin her kadından üstün olduğu anlamını taşımaz. Nice kadınlar vardır ki bilgide, iş görmede, beceride, beden gücünde çok erkeklerden üstündür. Erkeklerin yönetici olmalarının ikinci sebebi de çalışıp kazanmaları, kadınların mehirlerini vermeleri, geçimlerini sağlamalarıdır. Kadının geçimini ve konutunu sağlama erkeğin üzerine farzdır. O kadınların uygun biçimde yiyeceklerini ve giyeceklerini sağlamak çocuğun babasına aittir. Dipnot Bakara Suresi 223. Boşanmış kadının dahi henüz iddeti içindeyken nafakasını ve konutunu sağlamak erkeğin görevidir. Boşadığınız o kadınları gücünüz ölçüsünde oturduğunuz yerin bir bölümünde oturtun ve onları sıkıştırıp evden çıkmaya zorlamak için kendilerine zarar vermeye kalkışmayın. Şayet gebeyseler yüklerini bırakıncaya kadar onları besleyin. Sonra sizin için doğan çocuğu emzirirlerse emzirme ücretlerini verin ve aranızda güzellikle konuşup danışın da emzirme ücretini ve diğer hususları çözümleyin. Anlaşmakta güçlük çekerseniz o zaman çocuğu başka bir kadın emzirecektir. Eli geniş olan genişliğine göre nafaka versin. Rızkı kısılmış bulunan da Allah'ın kendisine verdiğinden versin. Allah bir kişiye verdiğinden fazlasını yüklemez. Dipnot Talak Suresi 6-7. Rabbiniz Allah'tan korkun. Bekleme sureleri dolmadan boşadığınız kadınları evlerinden çıkarmayın. Kendileri de çıkmasınlar. Dipnot Talak Suresi 1. Bir adam Peygamber sallallahu aleyhi ve selleme sordu. Kadının erkek üzerindeki hakkı nedir? Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Yediği zaman ona da yedirmek. Giydiği zaman ona da giydirmek. Evin haricinde onunla küs durmamak, yüzüne vurmamak, bir yerini yaralayıp onu çirkinleştirmemek. Dipnot İbn Mace Nikah 3. Ebu Süfyan'ın karısı Hint, Müslüman olduktan sonra, ''Ya Resulallah'' dedi. ''Ebu Süfyan cimri bir adamdır, bana ve çocuğuna yetecek kadar geçim sağlamıyor. Ben de ona sormadan alıyorum, bunun bana bir günahı var mı?'' Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, ''Onun malından güzel bir şekilde sana ve çocuğuna yetecek kadar alabilirsin.'' dedi. Dipnot Buhari Defekat 9-14 Müslim Akdiye B4-H7. Görülüyor ki kadını beslemek kocanın üzerine farzdır. Ama kadın zengin de olsa kendi malından kocasını beslemek zorunda değildir. Şayet kendi isteğiyle bunu yaparsa o kendi iyiliğidir. Kocası kendisini beslemediği takdirde kadın kocası adına borç edebilir. Ayrıca kadını besleyememek Henefi dışında kalan 3 mezhebe göre ayrılma sebeplerindendir. Dipnot Hukukul Meretifil İslam sayfa 76. Erkeklerin bir derece daha fazla hak sahibi kılınmaları aile hayatının kuruluşundan ileri gelmektedir. Aileyi koruyup bakımını sağlamak erkeğin görevidir. Erkek kendisiyle beraber karısının ve çocuklarının nafakasını, konutunu sağlayacak, kadınsa bir başka erkekle evlenip onun tarafından bakılacaktır. Şayet kız evlenmez veya evlendikten sonra ayrılır da kendisini geçindirecek malı olmazsa ona yine erkek kardeşi bakacaktır. Ayrıca erkek aile reisidir. Her toplulukta bir başkan gereklidir. Hatayla öldürülmede kadının diyeti erkeğinkinin yarısıdır. Çünkü diyet öldürülen şahsın kendisiyle ilgili olmayıp geride kalan mirasçılarına verilecek tazminattır.